Ayrım 36.
Nigan Hanım bu yeni, temiz ve bakımlı salona girdiği zaman içini saran duygudan kurtuldu ve Türkiye hakkındaki o karamsar ve umutsuz düşüncelerine döndü. Satıcı da bir müşteri bulduğu için daha çok bağırmaya, malını yolcuların teker teker gözlerine sokmaya koyuldu. Çoğunluğunu Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin oluşturduğu yolcular arasında bir hareket başladı. Kınalı'ya yanaşıyorlardı. Zaten gürültülü olan salon, Kınalı'da inecek olanların, bir şey unutmamak için seslenen annelerin, birbirlerine kaybetmemek için bağıran, şımarık tüccar çocuklarının, homurdanan babaların gürültüsüyle dayanılmaz oldu. Nigan Hanım böyle zamanlarda tüccar ailelerinden, azınlıklardan nefret ettiğini düşünür, rahmetli kocasının azınlıklarla çok iş yapan bir tüccar olmasına rağmen başka bir soydan olduğuna karar verirdi. Cevdet Bey başka bir soydandı. Bahçesinde hanım elleri açan bir Müslüman ailesinden geliyordu ve bir paşa kızıyla evlenmişti. Nigan Hanım gözlerini yolcuların üzerinden çekip karşısında oturan oğluyla gelininin üzerinde dolaştırdı ve onları da beğendi. Yan yana oturuyor, uslu çocuklar gibi alçak sesle birbirleriyle konuşuyor, arada bir pencereden dışarı bakıyorlardı. Nigan Hanım onların şu gürültülü insanlardan farklı olduklarını keyifle gördü ve ailesini bir kere daha beğenerek Cevdet Bey'i saygıyla andı. Ama sonra Nermin'le Osman'ın 2 gün önce yaptıkları sert tartışmayı hatırladı. Böyle bir şeye başkaları tartışma da demez, daha sert bir kelime kullanırdı ama Nigan Hanım daha ağır bir sözü onlara yakıştıramadı. 3 gün önce sofrada, akşam yemeğinde, herkesin önünde tartışmışlardı. Tartışma konusu şimdi aşağıda başında Nuri'nin beklediği buzdolabıydı. Ama daha başka şeyler, Nigan Hanım'ı telaşlandıran daha başka şeyler de söz konusu edilmişti galiba. Nermin bütün gün yolculuk için hazırlık yapan, sandıkları boşaltıp dolduran, tabakları, fincanları, eski gazeteleri saran bir kadının anlaşılabilir öfkesiyle Osman'a yeni bir buzdolabı almaları gerektiğini, Nişantaşı'ndaki buzdolabını her yıl buradan oraya, oradan buraya taşımanın artık yakışıksız olduğunu söylemişti. Osman da ona adada yalnızca yılda 3 ay kaldıklarını ve elektriklerin de akşam saat 8'den sonra kesildiğini hatırlatarak, asıl yakışıksızlığın işler bu kadar sıkışıkken ve şirketin paraya bu kadar ihtiyacı varken karısının böyle boş masrafları düşünebilmesi olduğunu söylemişti. Osman'a göre Nermin'in daha önce konuşulan bu konuda bu kadar direnmesinin asıl nedeni paranın nasıl kazanıldığını bilmemesiydi. İşte bunun üzerine Nermin Nigan Hanım'ı telaşlandıran, Osman'ı da kıpkırmızı yapan o sözleri söylemişti. Kocası şirkete para ayırırken ailenin harcamalarından değil, hiç de hoş olmayan bazı kendi harcamalarından kısıntı yapmalıydı. Büyük gelin bunu söyledikten sonra öfkeyle bir kocasına bir Nigan Hanım'a bakmış, şu kişisel harcama dediği şeyin ne olduğunu söyleyiverecekmiş gibi bir tavır takınmış, sonra sofraya bir sessizlik yerleşmişti. Nigan Hanım belki bütün bunlardan telaşa kapılmazdı ama akşam onların odasında ışığın geç saatlere kadar yandığını görmüş, üstelik sesinin perdesinden hiç çekinmeyen Nermin'in öfkeyle birkaç kere bağırdığını duymuştu. Nigan Hanım şimdi karşısında uslu uslu oturan geliniyle oğluna bakarken Osman'ın başka bir kadınla ilgisi olduğuna ama ondan uzaklaştığına karar verdi ve bu can sıkıcı konuda düşünmeyi bir başka zamana erteledi. Oğlunu rahmetli Cevdet Bey ile karşılaştırmaktan çekiniyordu. Osman da zaten bu karşılaştırmadan korkuyormuş gibi elindeki gazeteyi çarşaf gibi açmış arkasına gizlenmişti. Vapur Burgaz'a yanaşıyordu. Panama şapkalı adam ayağa kalkmıştı. Adalar arasında Cevdet Bey'e o şakayı yaptıracak kadar kesin bir fark yoktu ama Rum olmalıydı bu adam. Nigan Hanım'ın aklına Beyoğlu'ndaki terzisi Rum madam geldi. Hoş, güleç, geveze bir kadındı. Bir keresinde sırf çirkin kızına iyi bir koca bulmak için yazları Burgaz'a gittiklerini ağzından kaçırıvermişti. Birden Nigan Hanım Ayşe'yi hatırladı. Onu İsviçre'ye yollamak için çektiği sıkıntıları, kızının düşüncesizliklerini aklından geçirdi. Korkuyla, keman çalan bir oğlanla diye mırıldandı. Sonra bu konuya denk düşen o çok yaygın atasözünü hatırladı. Zaten tam davulcuya ya da zurnacıya varacak kafada bir kız o. Ama tatsız şeyleri düşünmek istemiyordu. Zaten kızı da İsviçre'ye yollamışlardı. Leyla'nın oğlu da orada olacaktı. Terbiyeli, kibar, efendi bir çocuktu şu Remzi. Belki biraz şişmandı, elleri kolları gibi kafası da ağır işliyordu ama keman çalan bir öğretmen çocuğundan her zaman daha iyiydi. Kaşık Adası'nın önündeyken birden vapur sallanmaya başladı. Nigan Hanım rahmetli annesinden öğrendiği dualardan birini yarım yamalak mırıldandı ve gün geçtikçe dine yavaş yavaş bağlandığını düşündü. Tabii Cevdet Bey'in ölümünden sonra yaptığı gibi tuhaf, beklenmedik bir bağlanma değildi bu. Sohbetlerinin bir kısmında bozulan sağlıklarından bahseden bütün yaşıtları gibi o da, eskiden alayla karşıladığı bu konuyu artık sessizlikle geçiştiriyor, Ramazanlarda oruç tutan hizmetçi ve ahçılarla alay etmiyordu. Ama kendi sağlığı iyiydi. Ciddiye alınacak hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çok yaşayacağına inanıyordu. Öfkeli olduğu zamanlar herkesin duyacağı bir sesle, ''Cevdet Bey, bekleyin beni, geliyorum yanınıza, hemen gelmek istiyorum.'' derken bile çok yaşayacağına inanırdı. Dine bağlılığının da hiçbir zaman yobazca olmayacağını da biliyordu. İşte şimdi de Heybeli Adanın tepesinde çam ağaçlarının içindeki papaz okuluna hoşgörüyle bakıyordu. Küçük torunlarda korku, ahçı ve hizmetçilerde nefret uyandıran kara sakallı ve koca şapkalı bir şık Heybeli papazı, Nigan Hanım da gülünç bir hikaye dinlemiş gibi neşe ve biraz da Avrupa özlemi uyandırırdı. Vapur Heybeli'nin çevresinde ağır ağır dolanıyordu. Çam ağaçlarının arasından birazdan evin damı gözükecekti. Küçük torunlar pencereye yaslanmış bakıyorlardı. Perihan da kucağına çocuğunu alarak ayağa kalkmıştı. Nigan Hanım her zamanki gibi onun da bir çocuk olduğunu düşündü. Sonra Refik'i hatırladı. O da çocuktu ama onun şımarıklığı hoş görülecek gibi değildi. Geçenlerde gene bir mektup yazmış, gene gecikeceğini bildirmişti. Bu konu Nigan Hanım'ın yüreğinde bir yaraydı. Bu sözü kendi kendine sık sık söyler, bazen bu yara için Perihan'ı suçladığını fark ederdi. Küçük gelini kocasını evde tutmayı başaramamıştı. Vapur Heybeli iskelesine yanaşırken ayağa kalktılar. Nigan Hanım gene bir şey unutup unutmadıklarını düşündü. Merdivenlere inerken trabzanlara gene sıkı sıkı tutundu. Torunlara dikkatli olmadıkları için söylendi. Buzdolabının başında bekleyen Ahçı Nuri'yi denetledi. Vapurun içine uzatılan dar tahta iskelenin üzerinden küçük ve titiz adımlarla korkuyla yürüdü. Karaya çıkar çıkmaz at ve at pisliği kokusunu içine çekti ve Cevdet Bey'le ilk adaya gidişlerini hatırlayarak üzünlendi. Vapurdan inen kalabalık faytonların beklediği yere üşüştü. Osman söylenerek bir fayton buldu, içine yerleşmek uzun sürdü. Büyük torun Cemil arabacının yanına binmek istediği için azarlandı. Sonra ağır yükü alan fayton yavaş yavaş hareket etti. Bir o tarafa bir bu tarafa sallanarak hızlandı. Atların düzenli ve yorgun nal sesleri Nigan Hanım'a çocukluğunun ve gençliğinin seyrek yapılan ve hep beklenen gezilerini hatırlattı. Çarşı içinden geçerlerken Osman tanıdık yüzlere, 2 yıllık adalı olmalarına rağmen onları iyi tanıyan esnafa, yanlarından geçen öteki faytonların yolcularına, her seferinde elini şapkasına götürerek ama şapkasını da bir kere olsun çıkarmayarak selamlar dağıttı. Her verdiği selamdan sonra da annesine kime selam verdiğini söyledi. Gözleri bu açıklamaları gerektirecek kadar zayıf olmamasına rağmen Nigan Hanım dikkatle dinledi. Kasap Foti dükkanının yerini değiştirmişti. Mihrime Hanımlar da yeni taşınıyorlardı. Tütün ticaretine de atılan Zekeriya Bey kızıyla çarşıya iniyordu. Kilisenin karşısında yeni bir ev yapılıyordu. Demir tüccarı Sacit Beyler daha taşınmamışlardı. Avukat Cenap Sorar Bey küçük evinin küçük bahçesini çapalamakla meşguldü. İsmet Paşa'nın evinin pancurları açıktı. Yolsuzlukları anlaşılınca Avrupa'ya kaçan tüccar Leo'nun evine başkaları yerleşmişti. Birden Nigan Hanım zaman ne çabuk geçiyor diye mırıldandı. Sözlerinin duyulup duyulmadığını anlamak için oğluna ve gelinlerine teker teker baktı. Duymamışlardı. Herkes kendi düşüncesine çekilmişti. Osman anlatıyor, onlar dinliyorlardı. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nigan Hanım adalara giden öteki tüccar ailelerini düşündü. Bir an kendisiyle onlar arasındaki ortak bağı hisseder gibi oldu. Eşeklerle su taşıyan sakalardan birini görmüştü. Sonra kendi ailesinin benzersiz olduğuna ilişkin yeni kanıtlar aradı. Perihan çok güzeldi, torunlar sağlıklıydı, oğlu çalışkandı. Ama bunlar da inandırıcı olmaktan uzaktı, canı sıkıldı. Araba eve yaklaşıyordu. Nigan Hanım hiç kapılmadığı bir duyguya, ailesinin bütün Türk tüccar ailelerinin arasında sıradan bir aile olduğu duygusuna kapıldı. Sonra geçmişini hatırlayarak avunmayı akıl etti. Geçmiş. Geçmiş de ona gurur ve yaşama aşkı veren. Gelecek korkunç ve belirsiz bir şeydi. Her şeyin bozulacağından, şirketin ve ailenin bir gün anlaşılmayan korkunç bir dalgayla tepe taklak olmayacağından insan nasıl emin olabilirdi ki? Oysa zamanın çabuk geçtiğini düşünüyordu. Zaman yavaş aksın istedi. Her şey yavaş yavaş değişsin, yeni eskiyi hoşgörüyle karşılasın, herkes çevreyi saran şu zamandan ve varlıktan hoşnut olsun. Kimse kimseye fazla dikkat etmesin istedi. Sonra faytondan dikkatle indi. Yorgun atlardan biri başını sallayarak öfkeyle homurdandı. Yaz başladı. 37. Ray döşeniyor. Refik bir gürültüyle uyandı. Dışarıdan tam penceresinin dibinde bir köpek havlıyordu. Sesinden tanıdı. Hacı'nın tüylü çoban köpeğiydi. Hacı'nın sesini duydu. ''Şşt, Toraman sus!'' diyordu. Refik saatine baktı. 12'yi geçiyor. Bugün bitecek diye düşündü. Bugün 8 Eylül 1938. Bugün poz katarı denen ray döşeyen tren Ömer'in tüneline gelecekti. Ömer ya vaktinde ihaleyi yetiştirecek trene yol verecek ya da yarım gününe 1000 lira ödeyerek gecikmeyi kapatmaya çalışacaktı. Ama Refik Ömer'in vaktinde yetiştireceğini yatmadan önce anlamıştı. 4 saat önce yukarıya tünele çıkmış, oradaki telaş ve hareketi görmüş, anlamıştı. Belki bir yarım günlük gecikme olacağını söyleyen Ömer, bunun da galiba kapatılacağını açıklamıştı. Ömer 2 gündür uyumuyordu. İşçilerin çoğu da çift mesai çalışıyorlardı. Refik yataktan kalktı, gerinerek odanın içinde gezindi. Dün akşam uyuyamamıştı. Biraz oradaki tüneldeki korkunç çalışmadan rahatsız olduğu için, biraz da kendi geleceğinden bir temize çekilmesi kalan şu köy kalkınması tasarılarıyla ne yapacağını kesinlikle bilemediği için uyuyamamıştı. Bütün gece masanın başında oturup aylardır yazdığı şeyleri okumuş, orasını burasını çizip düzeltmiş, yatıp uyumaya kalkmış, uyuyamamış, sonra sabah tünele gitmiş, dönüşünden sonra da hala havlayan köpeğin gürültüsüyle uyanmıştı. Yataktan kalktı, helaya girdi. Helaya her girişinde buraya ilk geldiği günü, Ömer'le Hela'nın taşlarına bakarak konuştuklarını hatırlıyordu. Aynaya baktı. Yüzü sağlıklıydı. Perihan görse yüzüne renk gelmiş derdi. Buraya ilk geldiği gün bıyığını da kesmişti. 7 ay oluyordu. Suratına soğuk su çarpıp çıktı, odaya girdi. 7 ay diye düşündü. Yatağın kenarına oturdu. Masanın üzerinde tasarılarım dediği şeyler duruyordu. İnsanın bir elle kolay okkalayamayacağı bir kağıt yığınıydı. Dönüp dönüp yeniden okuduğu kitaplar da duruyordu. Goethe'nin çerçevelenmiş resmini onların yanına koymuştu. Bu resmi bir ay önce Herr Rudolf Amerika'ya giderken vermişti. 2 bavula ve 1 sandığa sıkıştırdığı eşyalarını ve kitaplarını kamyona yükletirken hediyeyi utanarak Refik'e vermiş, bir süre bir şeyler kekelemiş, kızarmış, sonra bir fon olduğunu, babasının da bir general olduğunu hatırlatan bir tavırla başını hafifçe yukarı kaldırarak, Refik ve Ömer'in, bu genç insanların ve genç ülkenin, Türkiye'nin geleceğini çok merak ettiğini söylemişti. Refik yatağın kenarından kalktı. ''Ne olacak ileride?'' diye mırıldandı. ''Peki şimdi ne yapayım?'' Tasarılarını yazmayı bitirmişti. 10 gündür onları yeniden okumaktan başka bir şey yapmıyordu. Ömer'le birlikte Ankara'ya gidecekti. Ankara'da İnkılap ve Teşkilat adlı kitabın, Teşkilat adlı hareketin liderlerinden Süleyman Ayçelik'i görecek, Ömer'in kayınpederinin yardımıyla milletvekilleriyle bakanlarla ilişki kurmaya çalışacaktı. Şimdi ne yapayım diye düşündü. Perihan'a mektup yazayım. Artık ne olacaksa Ankara'da olacak. Perihan'a mektup yazmak için masaya oturdu ama mektuba başlayamadı. Perihan'a her mektupta biraz daha gecikeceğinden, onu ve çocuğu çok özlediğinden başka bir şey yazamıyordu. Arada bir, biraz da buradaki hayattan, insanlardan söz ettiği olurdu ama hep bunların Perihan'ı öfkelendireceğini düşünürdü. Gene kendini zorlayarak bir şeyler yazmaya çalıştı ama yazamadı. Sonra gözü masanın üzerinde duran romana takıldı. Yakup Kadri'nin Ankara adlı romanını birkaç kere okumuş, yazarın İnkılap ve Yeni Türkiye heyecanını sevinçle karşılamıştı. Kitabı her okuyuşunda Ankara'da kendisi gibi bir şeyler yapmak isteyen insanların varlığı aklına geliyor, rahatlıyor, endişelerinden biraz sıyrılır gibi oluyordu. Kitabı okumaya başladı, yarım sayfa okuduktan sonra, şimdi tünelde ne oluyor, acaba yetişecekler mi diye düşünüp ayağa kalktı. Odanın içinde biraz gezindi, sonra tünele gitmeye karar vererek dışarı çıktı. Kapının önünde Hacı'yı gördü. Gene her zamanki huzurlu, sakin haliyle patates soyuyordu. Sanki ömrünün sonuna kadar burada patates soyacakmış, bugün buraya post katarı hiç uğramayacakmış, bir hafta içinde bütün şantiyeler dağılmayacak, barakalar boşalmayacakmış gibi rahattı. Köpeği de yanına oturmuş, güneşin altında uyuyordu. Refik varlığıyla onları rahatsız etmek istemeden sessizce yanlarından geçip tepeye tırmanmaya başladı. Başkaları tarafından yürüne yürüne oluşan o küçük ve dar yoldan değil, kayaların dikenlerin arasından gelişi güzel yürüyor, çevreyi seyrediyordu. 7 ay önce karla kaplı olan toprağı şimdi dikenler, yaban otları sarmıştı. Barakalar gene aşağıda, kıpırdanan insanlar arasında duruyorlardı. Ama artık sarıya boyanmış tahtaları, derme çatma damları ve küçük pencereleriyle yüzleri Refik'e yabancı gelmiyordu. Uzaktaki ırmak da öyleydi. Refik uğultusuna alışmıştı. Farkına varması için yaptığı gibi düşünerek onu dinlemesi, seyretmesi gerekiyordu. Gene her zaman yaptığı gibi gözlerini alıştıra alıştıra başını göğe doğru kaldırdı. İlk geldiği gün onu heyecanlandıran aynı gökyüzüydü. Pırıl pırıl, geniş, durgun, derin. Ama şimdi gökyüzüne bakarken aynı şeyleri duymuyordu. Köy kalkınması tasarıları ne olacak? Perihan ne yapıyordur? Acaba şu milletvekili beni kimlerle tanıştırır? Nefes nefese kaldım. Oysa geldiğim gün her gün jimnastik yapmaya karar vermiştim. Tünelin ağzından girerken buraya her gelişinde içini saran pişmanlık ve suçluluk duygusuna gene yakalandı. Ama hemen içerideki harekete kendini kaptırdı. Tünelin her şeyi bitmiş, bir tek tabanın ray döşemeye elverişli bir hale getirilmesi ve bazı yerlerde duvarların örülmesi kalmıştı. Tünelde şimdi yalnızca 2 yerde çalışılıyordu. Tünelin orta yerinde duvar örülüyor, Refik'in girdiği ağzın yakınında tabana taş dökülüyordu. Dekovil hattının üstü örtüldüğü için taş çok ilkel bir yöntemle eşeklerle taşınıyor. Bu da özellikle mühendislerin sinirini bozuyordu. Artık yapacak hiçbir şeyleri olmamasına rağmen Ömer'in ortağı 2 genç mühendis de Ömer'le birlikte oradaydılar. Son günün ciddiyetini, kaybedilecek zamanın değerini işçilere duyurmak için oradan oraya koşuyor, sağa sola bağırıyor, eşeklerin boşaltılmasına yardımcı oluyorlar, taş taşıyorlardı. Ömer de işçileri gayrete getirmek için aynı şeyleri yapıyordu. Bazı işçiler beylerin bu kol işine bulaşmalarından kendileri sorumluymuş gibi utanarak onların el attığı yere koşuyor, onlara iş bırakmak istemiyor, bir kısmı da yorgunluktan hiçbir şey yapamıyor. Bir şeye el atacak olsalar yalnızca kalabalık edip işleri zorlaştırıyorlardı. Orada kargaşanın içinde Ömer Refik'i görünce alaycı alaycı başını sallayarak gülümsedi. Refik de bir ara bir eşeğin boşaltılmasına yardım etmek için ona yaklaştı. Ama hayvanın sırtındaki küfeye dokunur dokunmaz bu hareketinin ne kadar saçma, zorlama ve iğreti olduğunu anlayıp oradan uzaklaştı. Tünelin öteki ağzından dışarı çıkana kadar oradan gelen bağırışları, boşalan küfelerin sesini duydu. Sessiz çalışan duvar ustalarını da gördü ama pişmanlık ve utanç duygusu gene içini sardığı için dönüp onlara bakmadı. Tünelden çıktıktan sonra rayların döşenmesi için hazırlanmış taşların üstünde yürüyerek batıya doğru ilerlemeye başladı. Post katarını görmek, katarın tünele ne kadar yaklaştığını anlamak, çevreyi, öteki şantiyeleri yukarıdan son bir kere gözlemek istiyordu. Gene tasarılarını, Perihan'ı, evini, Ömer'in çalışmasını, kendi geleceğini aklından geçiriyor ama bunların üzerinde tek tek ve uzun uzun durup bir sonuca varamadan, konudan konuya, bir düşünceden başkasına atlayarak, arada bir gözüne çarpan ilgi çekici bir şeye, ırmağa, tuhaf bir bitkiye, barakalara ya da insan yüzünü hatırlatan bir buluta bakıp oyalanarak yürüyordu. 600 metre yürüdükten sonra post katarını Kerim Bey'in yaptırdığı bir köprünün üstünde gördü. Lokomotife, çalışan işçilere fazla sokulmadan, uzaktan demiryolu dersinde ayrıntılarıyla öğretilen şu ray ferşiyatı denen işlemi seçmeye çalıştı. Sonra işçilerin arasında gene demiryolu dersinde hocanın sözünü ettiği, Türkiye'nin tek ray döşeyicisi ünlü Pozcu Bekir'i de gördü. Bütün demiryolu müteahhitlerinin nefret ettiği bu adamı Nişantaş'tan tanıyordu. Ray döşemekten kazandığı parayla Nişantaşı'nda arsa alıyor, sonra başka bir demiryolunda gene kendi usta ve becerikli takımıyla ray döşüyor, gene arsa alıyordu. Bir ara işçiler arasında sigara içerek dolaşan adamla göz göze gelir gibi olunca, "Burada ne işim var?" diye mırıldandı. Sonra ray döşeyenlere bakarken birden bir zamanlar hayatım rayından çıktı diye söylendiğini hatırlayarak kendisiyle alay ede ede güldü ve geri döndü. Sonra barakaya döndü. Kapının önünde Hacı'yı ve köpeği göremeyince bir eksiklik duygusuna kapılır gibi oldu. Masasına oturdu. Ankara romanını karıştırdı. Okuyamayacağını anlayınca bir türlü başlayamadığı mektuba kendini zorlayarak başladı. Her zaman yazdığı şeyleri, çocuğun hatırını, Perihan'ın ve evdekilerin ne yaptığını sormayı alışkanlıkla hızlı hızlı yazarak bitirdikten sonra her zamanki gibi gene gecikeceğini ekledi. Bunu yazarken utandı, sırtındaki teri hissetti ve gecikme nedenlerini yazmaya başladı. Bunları tek tek düşünürken köy kalkınması tasarıları gözünün önünde canlandı. Tasarının özünü oluşturan "biz bize benzeriz" düşüncesinin ve bu düşünceden yola çıkarak birleştirilmiş köy birimlerine modern şehirlerin bütün olanaklarının ucuza götürülmesi yollarının açıklandığı bölümlerin, Ankara romanında anlatılan, inkılaplara inanmış iyi insanlar üzerinde yapacağı etkiyi hayal ederek sevindi. Sonra "bu tasarılar mutlaka benimsenecek, bu olacak biliyorum" diye heyecanla söylenerek ayağa kalktı. Göte'nin resmine baktı, sigara içerek odanın içinde gezindi. Sonra yeniden masaya oturup aceleyle mektubu bitirdi ve birkaç kere gerinince uykunun yeniden bastırdığını anlayıp yattı. Uyandığında hava kararmıştı. Saate baktı, 10. 7 saat uyumuşum diye düşündü. Yataktan kalktı.